Ayrım 20, sayfa 248. Ayrıca FHKC eylemleri İsrail'e sıkı tedbirler almaya yöneltmişti. Gerilla eylemleri hakkında bilgisi olmayan binlerce Filistinli hapsedilmişti. Suçlama yapılmadan süresiz olarak tutulmuşlardı. Ama FHKC taktikleri Filistin Milliyetçi Hareketi'nde gittikçe artan gerilimin kaynağı olmuştu. Ve 1969 Şubat'ında Beşir'in tutuklandığı zaman FHKC'den kısa zaman sonra kendilerine Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi adını verecekleri yeni bir grup ortaya çıkmıştı. FDKC kurucularından biri olan Ebu Leyla, FHKC'nin İsrail dışındaki sivillere karşı yaptığı çılgın eylemlerin direnişin meşruiyetini lekelediğine inanıyordu. Ayrıca FDKC liderleri, Yahudileri denize dökün sözlerine de karşı çıkıyordu ve mücadelelerinin Yahudilere karşı değil, Siyonizme karşı olduğuna inanıyordu. Tek bir devlette, hiç kimsenin kimseyi zorlamayacağı bir devlette Araplar ve Yahudilerin birlikte yaşayabileceklerini savunuyordu. Hatta FDKC üyelerinden bazıları yan yana Arap ve Musevi devletlerinden bile bahsediyordu. Hatta bazı radikal gruplar arasında bile birlikte yaşama fikri kuvvetle yer kazanıyordu. Ama 1970'te Filistin hareketindeki ideolojik gerilim, Filistinlilerle Kral Hüseyin arasındaki düşmanca atmosferle karşılaştırıldığında çok hafif kalıyordu. Karama Savaşı'ndan sonra Fetih ve Filistin hareketindeki diğer gruplar çok güçlenmiş ve Ürdün devletinin içinde bir devlet olmuşlardı. Ve Ürdün'ün baş şehri Amman'ı kendi Arap Hanoilerine döndürmüşlerdi. Asiler, kralın Birleşmiş Milletler uzlaşması için kısıtlı desteğini kullanarak Batı'yı yavaş yavaş kaynattığını düşünüyor ve bunun geri dönme haklarını batıracağından korkuyorlardı. Bazı isyancı liderler kralı kağıt kaplan olarak etiketlemiş ve onu devirmekle tehdit etmişti. 1 Eylül'de Ürdün ordusunun Filistin mülteci kamplarını bombalamasından sonra kral, konvoyuna yapılan ve Ürdünlülerin suikast girişimi olduklarına inandıkları bir saldırıdan kıl payı kurtulmuştu. Birkaç gün sonra Beşir hala hapisteyken ve uzun zamandır geciken mahkemesini beklerken, FHKC militanları belki de Filistin hareketi tarihinin en vurucu eylemini gerçekleştirdi. Planları Avrupa başkentlerinden New York'a kalkan 3 uçağı aynı anda kaçırmak ve mümkün olduğunca fazla ABD vatandaşını ele geçirmek ve bunun sonucunda uluslararası dikkat çekmekti. Sonra uçaklar İsrail, Filistinli siyasi mahkumları serbest bırakana kadar yolcuların tutulacağı Ürdün çöllerinde eski bir İngiliz havaalanına inecekti. FHKC eylemcileri iki uçağı ele geçirdi ve Ürdün'e yönlendirdi. Üçüncü girişim başarısız olmuştu. Leyla Halit, Filistinli özgürlük savaşçısı kraliçesi kimliğini gizlemek amacıyla estetik ameliyat geçirmişti. O ve bir FHKC militanı Meksikalı yeni evli bir çift rolündeydiler. Uçak kaçırma girişimi Amsterdam'dan kalkan El Al uçağı, pilotun yeni evlilerin dengesini bozmak için yaptığı sert bir dalışla bozulmuştu. Damat, kabindeki bir İsrail güvenlik şefi tarafından vurularak öldürülmüştü ve Halit, Londra'da hapse konmuştu. Ama 3 gün sonra Bahreyn'de çalışan bir Filistinli, kahraman kraliçelerinin yakalandığını duyunca tek başına bir İngiliz uçağını kaçırmış ve pilota çoktan Ürdün'de beklemekte olan diğer iki uçağın yanına gitmesini emretmişti. Filistinliler, Hüseyin'in krallığındaki Amman'ın doğusundaki bu çöl şeridini daha sonra devrim alanı olarak anacaktı. Güneşin altında ıssız bir yerde durarak elindeki megafonla 700 yolcuya "Özür dilerim" diye bağırdı Bassam Ebu Şerif. "Sizi Ürdün'deki çöle kaçırdık. Burası Orta Doğu'da, İsrail ve Suriye yakınlarında bir ülkedir. Biz bir savaş veriyoruz. Vatanımızı İsrail işgalinden kurtarma savaşı veriyoruz. Sizin burada bulunma sebebiniz, bizim sizi İsrail ve diğer ülkelerde mahkum bulunan yoldaşlarımızla takas etmek istememizdendir." Filistinlilerin mahkum listesine Londra'da bir hapishanede olan Meksikalı gelin Halit de dahildi. Halit, yolcu takasında hayranının doğrudan eylemi sonucunda serbest bırakılacaktı. Beşir'in adı 2 yıl sonra Tel Aviv yakınlarındaki bir havaalanında uçak kaçırma sırasında bir başka mahkum takasında geçecekti. İsrail'li komandolar kaçıranları öldürünce eylem bitmişti. Beşir hapiste kalmıştı. 6 gün sonra Devrim Havaalanı'nda kriz tüm rehinelerin sağ olarak kurtulmasıyla bitmiş ve 3 jumbo jet pisti FHKC savaşçıları tarafından dünyaya ne kadar ciddi olduklarını göstermek amacıyla bombalanarak parçalanmıştı. Ama o günlerde Kral Hüseyin, FHKC eylemlerini ülkedeki Filistinli gruplara karşı sert tedbirler almak için bir sebep olarak kullanmıştı. 1970 Eylül'ünde 2 hafta kralın birlikleri FKÖ, FHKC, FDKC ve 1948'den sonra Filistin mülteci kamplarında ve Çöl Krallığındaki taşra kentlerinde kurulmuş diğer Filistinli gruplarla uğraştı. Ürdün birlikleri Filistinli gerillaların 3 katıydı ve Filistinlilerin hiç olmamasına karşın onların 900'den fazla tank ve zırhlı aracı vardı. Suriye, Filistinlilere yardım amacıyla Ürdün sınırını geçince kral gizlice İsrail'e bağlantıya geçti ve Suriyelilere karşı hava desteği istedi. Bir Arap liderden diğer Araplara saldırması için İsrail'e gelen ender görülen bir ricaydı. Sonuçta Araplara karşı Araplardı. Özellikle mülteci kamplarında 11 gün içinde Ürdün ordusu tüm silahlarını kullanarak binlerce Filistinli'yi öldürdü. Bu ay tüm Filistinliler tarafından Kara Eylül olarak sonsuza kadar bilinecekti. 26 Eylül'de Cemal Abdul Nasır'ın baskısıyla Kral Hüseyin ve Yaser Arafat ayrı ayrı Mısır'a uçtu ve bir ateşkes imzaladı. Bu Nasır'ın son siyasi hareketiydi. Felaket gibi yenilgilerde büyük rol oynamasına rağmen hala Arap dünyasına saygı duyulan Mısırlı lider 2 gün sonra kalp krizinden öldü. Milyonlarca insan siyahlar giyip ağlayarak Arap başkentlerinin caddelerini doldurdu. Pan-Arap milliyetçiliği devri bir kahramanın insanları zalim birine karşı zafere götürme sözü artık bitmişti. Dalia, FHKC'nin eylemlerinden tiksiniyordu. Sonraki yıllarda Lod Havaalanı'nda FHKC'nin örgütlü eyleminde Japon Kızıl Ordusu'nun Kalaşnikovlarla açtıkları ateşte Petro Rica'dan Hristiyan hacıların da bulunduğu 25 kişiyi öldürdükleri saldırının onu nasıl dehşete düşürdüğünü hatırlıyordu. Sivillere yapılan saldırılar ahlaki sınırı geçmişti ve beni çok derinden yaralamıştı. Böyle zamanlarda Dalia bu tip saldırılara karşı birinin nasıl öldürücü hisler beslediğini anlıyordu. Tel Aviv Üniversitesi'nde ders aralarında veya hafta sonları evde Dalia bu insanların böyle aşırı taktiklerle hedeflerine ulaşabileceklerini nasıl düşünebildiklerini merak ediyordu. Beşir'i de merak ediyordu. Gerçekte o kimdi? Beşir hapisteydi. İsrail yetkililerine göre o bir FHKC üyesiydi. Dalia'nın kapısına gelen aynı genç adamın ailesi onu o kadar sıcak karşılamıştı ki halk cephesinin bir parçası olduğuna inanmak zordu. Sadece Beşir'i bir arkadaş olarak düşündüğünden değil ama bundan daha derin bağlarının olduğuna inandığı için çok şaşırmıştı. Arkadaşlıktan öteydi çünkü sen seçmemiştin diyordu. İsrail Filistinlilerin olmasını seçmemişti ve Filistinliler de İsrail'leri seçmemişti. Böyle verilmişti ve bu da en kritik noktaydı. Verilmiş olanla nasıl başa çıkılırdı? Hayriler'le karşılaşmasından sonra Dalia şimdi 21 yaşındaydı ve büyürken öğretilen basma kalıp sözleri sorgulamaya başlamıştı. Güvensizlik, kuşku ve nefret. Genel olarak bir Arap'ın arkadaş olabileceğine ama eğer milli çıkarları başka türlü emrederse arkadan bıçaklayabileceklerine inanılırdı dedi. Bu çok yaygın bir inanıştı. Birinin bunun doğru olmadığını ispatlamak için buna karşı savaşması gerekiyordu. Şimdi Dalia, Beşir'in milli çıkarlarının kendisininkiyle tamamen çarpıştığından korkuyordu. Dalia'nın güveninin çekirdeğinde kişisel diyaloglarının dönüşümünün anahtarı olduğuna dair inancı vardı. Eğer Beşir gerçekten FHKC'nin bir parçasıysa, eğer Süper Sol bombalamasıyla ilgili bir bağlantısı varsa, bu ilişkilerinin birleşik güçler önünde hiçbir anlamı olmadığını gösteriyordu. Eğer milli çıkar ortak insanlığımızdan önde geliyorsa, o zaman kurtuluş için hiçbir ümit yok demektir. İyileşmek için ümit yok, dönüşüm için ümit yok, hiçbir şey için ümit yok demektir diyordu Dalia. Bir sabah mahkeme öncesi hazırlıklar sürerken Ahmet, Zeki ve Nuha Hayri Beşir'i hapiste ziyaret etmeye karar verdiler. Hapishane yetkilileri onu devamlı naklediyordu ve şimdi o El Ramla'da bir hücrede oturmuş bekliyordu. Gözleri kötü olan Ahmet onu tanıyamamaya başlamıştı. Bu uzun, ağır bir düşüştü. Sonunda onu kör edecekti. Ama üç ayrı kapılardan geçip ziyaretçilerin bölümüne girdiklerinde Ahmet onu hemen fark etmişti. Beşir, dedi Ahmet sonunda oğlu karşısında oturduğunda. Hangi hapishanede olduğunu fark ettin mi? Tam burası bir zamanlar bizim zeytin ağaçlarımızın olduğu yer. Ahmet, bu toprakların Osmanlı Sultan tarafından Hayır Eldin El Ramlavi'ye 16. yüzyılda miras olarak verildiğini anlattı. Vakıf toprağı en az 20 nesil, 1948 yılına kadar ailede kalmıştı. Beşir, sembolik olanın hakikate uygun olduğunu anladı. Kendi toprağında hapsedilmişti. Nuha, kardeşi için devamlı endişeleniyordu. Ne kadar hapiste kalacağını bilmiyoruz. Beşir'e ne olacağını bilmiyoruz, diyordu. Ne kadar çok soru, ne kadar çok bilinmeyen var. 28 yaşında ve hala bekar. Ve şimdi de hapiste kim bilir ne kadar kalacak. Geleceğini kim bilir nasıl etkileyecek. 1970'te Beşir'in duruşması Lod'da bir askeri mahkemede El Ramla'daki eski evinden birkaç mil uzakta başladı. Kuveyt'te yaşayan kız kardeşi hanım onu tutuklandığından beri görmemişti. Onu görmeye gelmişti ama duruşma sırasında aile ziyareti yoktu. Beşir'in avukatı ona yardımcısı gibi rol yapmasını söyledi. Sadece onu görmek için. Ama bana onunla konuşmanın yasak olduğunu söyledi. Ve eğer konuşursam bunun sonuçlarının olacağını söyledi. Ama gardiyanlar Beşir'i adliye sarayındaki tutuk evinden getirdiklerinde hanım kendini kontrol edemedi. Onu görünce bağırdım, çığlık attım. Habibi Beşir, sevgili Beşir. Adliye sarayından kovuldum. Ama en azından onu gördüm. Bir öğleden sonra duruşmaya ara verildiğinde Ahmet artık El Ramla'daki evden daha fazla uzak kalamayacağına karar verdi. 3 yıldan fazla bir zamandır Dalia ve ailesini ziyaret etmeye karşı direnmişti ve çocuklarına ön kapıya gelemeden kalp krizi geçiririm demişti. Şimdi askeri mahkemeden ve oğlunun gecesini ve gündüzünü geçirdiği hapishaneden birkaç dakika uzaklıkta 1936 yılında inşa ettiği evin kapısının önünde Zekiye ve Nuha ile birlikte duruyordu. Çok az görebiliyordu ama 50'li yaşların ortasında bir Musevi adamın şeklini seçebiliyordu. Bulgaristan'dan Moshe Eşkenazi. İki adam eşikte birbirlerine baktı. Ahmet ve Moshe, aynı evin iki babası. Evin içine girdiler, sonra çıktılar ve arkaya bahçeye gittiler. Ahmet ağır ağır ilerliyordu. Nuha ve Zekiye ona yardım ederken evin taşlarına dokunuyordu. Moshe misafirlerini oturmaya davet etti. Dalia ve Solya bir yere kadar gitmişlerdi. Yakında dönerlerdi. Döndüklerinde Dalia Beşir'i sordu. Gitmeden önce Ahmet Dalia'ya fitne ağacından bir çiçek alıp alamayacağını sordu. Dalia Ahmet'e doğrudan ağaçtan alabilirsiniz dedi. 30 yıl sonra Dalia bunları hatırlamıyordu. Hem o gün Hayrilerin ziyareti sırasında evde olduğuna inanmıyordu. Hem de Ahmet Hayri ile karşılaştığına da inanmıyordu. Ama babasının ona ziyaretten bahsettiğini ve özellikle Beşir'in babasının Moşe'ye söylediklerini hatırlıyordu. Bu noktada hafızası Nuha'nınkiyle aynıydı. Burada bir limon ağacı vardı, dedi Ahmet Moşe'ye. Ben diktim. Hala burada mı? Hala canlı mı? Nuha ve Moshe kalktı ve Ahmet'in iki yanına geçti. Onu yavaşça bahçenin köşesine götürdüler. Ahmet kollarını uzattı. Parmaklarını yumuşak, sert kabuklarının üzerinde, ağacın gövdesindeki yumuşak yumruların üzerinde gezdirdi. Sonra ince daralan dalların ellerinin arasından yumuşak yaprakları hissedene kadar gezdirdi ve yapraklar arasında ufak, serin, yuvarlak, 34 yıl önce dikmiş olduğu ağaçtan bir limon vardı. Zekiye gözlerinde yaşlarla sessizlik içinde masadan izledi. Ahmet'in başı alçak dalların arasındaydı ve sessizce ağlıyordu. Moshe birkaç limon kopardı ve Ahmet'in eline koydu. Erkekler masaya döndü ve oturdu. Moshe tekrar kalktı ve bir sürahi limonatayla döndü. Sessizlik içinde bardaklara doldurdu. Güzeldi diye hatırladı Nuha bir başka asırda, 60'larında hala Ramallah'ta sürgünde bir kadın olarak. Çok güzeldi, tabii ki çok güzeldi. O ağacı biz kendi ellerimizle dikmiştik. Dalia'nın ailesi, hepsi çok nazikti. Ama ne fark eder? Onlar evimizi elimizden alan insanlardı. Ahmet 4 limonu Ramallah'a getirdi. Hediye olarak, dedi Dalia ve hatıra. 1972'de Beşir Hayri, 1969 Şubat'ında Batı Kudüs'te Agron Caddesi'ndeki Süpersol marketini bombalamaktan ve yasa dışı örgüt olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne üye olmaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İsrail'li görgü tanıkları ve Filistinli muhbirler, Beşir'in bomba yapımcılarıyla marketteki baharat rafında bombayı yerleştiren FEKC üyesi iki kişi arasında bağlantı olarak hizmet verdiği yönünde tanıklık etmişlerdi. Yargıç kararı okurken hanım Hayri çığlık atmaya başladı. "Beşir! Beşir!" diye ağladı genç erkek kardeşiyle göz göze geldiklerinde. Nuh'a şoktaydı. Sonradan anlayacağı bir sinir çöküntüsünün başlangıcındaydı. Mahkeme gürültülüydü ve hanımın öfkeli çığlıkları gürültüyü kesti. Beşir mahkumiyetini bekliyordu. Ayağa kalktı ve yargıca döndü. "Bu mahkemeyi kabul etmiyorum," dedi. "Ben masumum." Hiçbir zaman Beşir bombalamada rol aldığını veya FEKC üyesi olduğunu kabul etmedi. Tüm askeri duruşmanın gayrimeşru bir hükümetin oynadığı bir pandomim olduğunu düşünüyordu. "İtiraf etmedim," diyordu Beşir 1998'de, mahkumiyetinden 26 yıl sonra. "Benden bir itiraf alamadılar. Hepsi yalan suçlamalardı. Çünkü eğer ispat edebilselerdi, o zaman sadece 15 yıl değil, müebbet hapse çarptırılırdı. Ama ben bir Filistinliyim. Her zaman işgalden nefret ettim ve elimdeki her türlü olanakla direnme hakkım olduğuna inandım." Evet, bir noktada şiddet bir araçtı. Ama onları anlıyordum. Kendilerini feda etmeye hazır Filistin savaşçılarının eylemlerini anlıyordum. Hala anlıyorum. Beşir'in ortak sanıkları daha katı cezalar aldı. Halil Ebu Hediye 20 yıl, Abdülhadi Odeh müebbet hapis cezaları aldı. Ayrı bir duruşmada Resmiye ve Ayşe Odeh kardeşler de müebbet hapse çarptırıldı. Cezalar okunduğunda dedi hanım, "Abdülhadi'nin annesi bayıldı. Hepimiz ona doğru koştuk, ona su getirdik ve biri onu uyandırmak için yüzüne parfüm sıktı." Beşir'in teyzesi Resmiye mahkeme salonundan çıktı ve evde bir odaya kendini kapattı. Kur'an'dan Yasin suresini okudu. "Gece onlar için bir işarettir. Ondan biz günü çıkartırız ve onlar karanlığa dalar." Bu cümleyi 40 kere tekrar etti. "Biz inanç ve kader deriz," dedi hanım. "İnandığımız bu şey onu kurtardı. Bazı sanıkların mahkumiyeti İsrailli eski asker İsrail Gefen'in tanıklığına dayanıyordu." Baharat rafındaki patlama Gefen'in derisine biberi öyle bir gömmüştü ki haftalar boyu bu kötü kokuyu duymuştu. Patlamadan 3 yıl sonra ne zaman banyo yapsa hala baharat kutularının minik gümüş plastik parçalarını küvetin dibinde buluyordu. Ayağına gelince Doğruluk Kapısı Hastanesi'ndeki doktorlar bileğe geri dikmeyi başarabilmişti. Ancak birçok ameliyattan sonra bile hala eskisi gibi değildi. Hayatının geri kalan kısmında özellikle soğuk veya sıcak günlerde veya özellikle çok yorgun olduğu zamanlarda bileğinde patlamanın o sıcaklığını hissediyordu. Beşir'in mahkumiyetinden sonra Dalia, Hayri ailesiyle bağlantısını tamamen kesti. "Aldatılmış hissediyordum," diyordu Dalia. En derin güven duygularını Beşir'le yaptığı konuşmaya bağlamıştı. Ama şimdi bu sarsılmıştı ve onunla birlikte Dalia'nın tüm milli ve siyasi farklılıkların ötesine geçen birebir ilişkilerin gücüne dönük inancı da sarsılmıştı. Dalia'nın doğal, doğuştan güveni "birlikte bir çözüm bulabiliriz," diyordu. Bu temel bir unsurdu. Varoluşumun temel bir parçasıydı. Kişisel ilişkiler dönüşümün anahtarını tutuyordu. Dalia'ya göre Beşir'in kendi davasına bağlılığı şu anlama geliyordu. Bizim geldiğimiz yere geri dönmemiz konusunda kararlıydı. Burada istenmediğimizi belirtiyordu. Biz kabul edemeyecektik. Bu acının yanında çok derin bir mana vardı. Mantıktan ziyade duygusaldı. Dalia sonradan Beşir'in birçok İsrailli'ye karşı bir ön yargının olduğunu kabul ettiği sonucuna varmıştı. Araplar Yahudileri öldürüyordu. Çünkü onlar Yahudiydi. Evet, her şey durdu dedi Beşir'in mahkumiyetinden 26 yıl sonra. Hiçbir bağlantı yoktu. Benim için çok fazlaydı. Açmış olduğu kapı kapanmıştı. Dalia, Arap ve Yahudilerin gelecekte yan yana yaşamaları üzerine gittikçe alaycı oluyordu. İsrail savunmasına ateşli olmuştu ve tüm kalbiyle milli savunmada İsrail ordusunun bir subayı olarak yer alıyordu. Hizmeti bittikten sonra Dalia yeni işi olan Ramla Lot Koleji'nde İngilizce öğretmenliğine balıklama atladı. Okul Ramla hapishanesinin hemen yanındaydı. Öyle yakındı ki iki binanın tuğlaları birbirine değiyordu. 1972 Eylül'ünde Beşir zamanını doldururken 8 silahlı Filistinli Münih'te Olimpiyat köyünü bastı. 2 İsrail atleti öldürdü ve 9 tanesini rehin aldı. Alman polisiyle askeri üstten yapılan ateş sonucunda İsrailli rehinler de dahil olmak üzere 14 kişi öldü. Silahlı adamlar Kara Eylül örgütünün bir bölümüydü. Ürdün'deki sivil savaştan sonra Fetih'in içinden çıkmış bir gruptu. Kara Eylül'ün ilk eylemlerinden biri 1970 Eylül'ünde Filistinli gruplara yapılan saldırıda rol alan Ürdün Başbakanı'na intikam için 1971'de suikast düzenlemekti. Bugüne kadar Kara Eylül Münih suikastlarında bağımsız mı hareket etmişti yoksa Fetih'in lideri Yasir Arafat'ın önceden bilgisi var mıydı? Hala açığa çıkmadı. O zamanlarda Arafat bu tip eylemleri destekliyordu. Şiddetli siyasi eylemler geniş halk hareketlerinin ortasında terörizm olarak nitelendirilemez diyordu. Birçok Filistinli aynı görüşteydi. 1948 savaşından 24 yıl sonra İsrail'in topraklarını ve evlerini işgal ettiğine ve ümitsiz zamanların ümitsiz ölçüleri gerektirdiğine inanıyordu. Eğer yollarını uluslararası sahneye çıkmaya zorlamazlarsa kimse onların mücadelesine dikkatini vermeyecektir. Dünyayı insanlar değiştirir. Bir şeyler yapmalı. Eğer gerekirse öldürmeliler diye bildirmişti Havaş. Öldürmek bu bizi insanlığımızdan çıkarsa bile. İsrailler Münih suikastine yanıt olarak Filistinlilerin Suriye ve Lübnan'da olduğundan şüphe ettikleri üslere hava saldırısı düzenlediler. Siviller de dahil olmak üzere en az 200 kişiyi öldürdüler. O günlerde İsrail'in Tanrı'nın gazabı eylemlerinin bir bölümü olarak bir dizi suikastle Filistin hareketini sarstılar. Eylemleri düzenleyen İsrailli generaller suikastleri siyasi olarak çok önemli olarak nitelemiş ve eski İncil'in göze göz kuralına göre hareket ettiklerini söylemişti. Ama Tanrı'nın gazabı eylemi tamamen yeni bir politikayı temsil etmiyordu. Daha çok Filistin uçak kaçırmalarına karşı kuvvetlendirilen bir İsrail misillemesiydi. 8 Temmuz'da Filistinli roman yazarı ve FHKC sözcüsü olan Hasan Kanafani 21 yaşındaki yeğenini Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'ne kayda götürürken otomobile konan bir bombanın patlamasıyla öldü. 2,5 hafta sonra Kanafani'nin FHKC'deki arkadaşı Bassam Ebu Şerif üzerinde patlayıcılara karşı incelenmiştir damgalı kahverengi paket kağıdına sarılı kitap boyunda bir paket alacaktı. Bassam dedi genç postacı, bir hediyeniz var, kitaba benziyor. Genç asi paketi yırttı ve yıllardır kahramanı olan Che Guevara hakkında bir kitap gönderildiğini gördü. İçinde neler olduğuna bakmak için dikkatsizce sayfaları çevirmeye başladım. Kitabın altının oyuk olduğunu gördüm. Boşlukta iki patlayıcı şarj vardı. Kitabın kesik olmayan bölümü kaldırıldığı anda patlamaya hazırdı diye 23 yıl sonra hatıralarını tazeliyordu. Ben de onu kaldırmıştım. Patlama Bassam'ın sağ elinin baş parmağını ve iki parmağını koparmış, çenesini dağıtmış, dudaklarını ezmiş ve dişlerini kırmış. Göğsünde, karnında ve sağ kasığının üstünde büyük yaralar açmış, sağ gözünü kör etmiş ve her iki kulağının ciddi şekilde duymasını zayıflatmıştı. İsrail Geffen gibi onun da her şeyi geri dikilmişti ve hayatının sonuna kadar patlamanın izlerini taşıyacaktı. O günden itibaren ailesinden, arkadaşlarından ve ziyaretçilerden Bassam Ebu Şerif'e yakın oturmaları ve sorularını, selamlarını ve dostluklarını bağırarak söylemeleri istenecekti. Beşir 12 yılını değişik İsrail hapishanelerinde özellikle Cenin, Tulkarim ve Ramallah'ta geçirecekti. Hapishane arkadaşları silahlı isyandan veya yasa dışı gruba üye olmaktan veya işgale karşı gösteri yapmaktan ceza almış veya haklarındaki suçlamaları bekleyen Filistinli erkeklerdi. İsrail işgalinden 18 yıl sonra 1967 Haziran'ında tahmini 250 bin Filistinli veya yetişkin erkek nüfusunun %40'ı bir İsrail hapishanesinde bulunuyordu. Beşir, hapishane hayatının belirlediği monoton rutinde yaşıyordu. 6.30'da kalk, hapishane sayımı, bir yumurta veya bir parça ekmek veya peynirden ibaret kahvaltı, sabah çalışması, hafif bir çorbadan ibaret öğle yemeği, öğleden sonra çalışması, tartışmalar ve dinlenme. Fiziksel olarak güçlenmelerini engellemek amacıyla mahkumlardan egzersiz yapmaları istenmiyordu.